İkinci ayrım.
Üzüntülü anlar. Jerry, Lamai'nin tutsağı olarak uzun süre bağlı kaldı. Mutlu bir dönem değildi. Çünkü Lamai'nin evinde kavga gürültü eksik olmuyordu. Jerry, Lamai'ye karşı biraz sevgi duyuyordu. Ama bu güçlü ve tutkulu değildi. Bir tür şükran duygusuydu. Çünkü kendisiyle çok ilgileniyordu Lamai. Buna karşın o, efendisi Bay Hagin, Derby veya Bob değildi. İlk kez bağlanıyordu Jerry. Bundan da hoşlanmamıştı. Bağını koparmayı boş yere denemişti. Bambu kamışı tüm çabasını boşa çıkarmıştı. Efendisini hiç unutmuyordu. Ama acısı gün geçtikçe daha azaldı. Özgürlük günü gelince Jerry'nin canı kıyıya gitmek istemedi. Ondan kurtulmak için Lenerengo koyuvermişti kendini. Ama çözülünce kuyruğunu sallayarak teşekkür etmek için orada kaldı. Kadın ayağıyla vurup onu korkutmak için bağırdı. Ama Jerry korku nedir bilmiyordu. Böyle bir şeyden kaçmayı da hiç düşünmüyordu. Hiçbir şey anlamadı. Kuyruğunu sallamayı bırakıp ona baktı. Lenerengo'nun pek dostça davranmadığını da görüyordu. Kadın yeniden bağırdı. Köpeğin ağırdan alışına sabırsızlanarak çok öfkelendi. Bir tekme savurdu. Jerry tekmeyi savuşturduğu gibi dişlerini kadının baldırına geçiriverdi. O zaman kıyamet koptu. Eğer Lamai yetişmeseydi o kızgınlıkla kadın onu öldürebilirdi. Lamai kamışın çözüldüğünü görünce durumu anladı ve küplere bindi. Jerry'nin kafasına atılan taşı savuşturmak için öne koştu. Bu kez Lamai tehlikedeydi. Annesinin attığı taşla yere kapaklandı. Bu gürültülerden uyanan Lamai olayı yatıştırmak için geldi. Lenerengo kocasına yöneldi bu kez. Olay kazasız belasız kapandı. Çocuklar bağırmayı kestiler. Lamai Jerry'yi yeniden bağladı. Lenerengo kocasının ardından soluğu kesilene kadar bağırdı. Lamai süklüm püklüm kayık hangarının yolunu tuttu. O akşam Lamai birkaç arkadaşına sıkıntılarını anlattı ve bütün bu olaylara Aranji'den gelen köpek yavrusunun neden olduğunu söyledi. Bu öyküye büyücülerin reisi Anyo da kulak misafiri oldu. Jerry'yi öteki tutsaklarla birlikte kayık hangarına yollamış olduğunu anımsadı. Yarım saat sonra inancı kesinleşti. Lamai yasağa karşı gelmişti. Çocuğu bir köşeye çekip yasağa karşı geldiğini söyledi. Çocuk gözyaşlarıyla titreyerek yalvardı. Çünkü ölümü hak etmemişti. Anyo gitmekte olan gücünü elinde tutmak için bundan yararlanabilirdi. Ölü bir çocuk hiç işine yaramazdı. Oysa sağ kalırsa ona yardım ederdi. Hiç kimse de bu durumu bilmediğinden onu saklayabilirdi. Lamai'ye kayık hangarına gidip orada törenler için çalışmaya başlamasını buyurdu. Sabahleyin Lenerengo, büyücünün buyruğunu yerine getirmek için Jerry'yi ayaklarından bağladı. Bu iş çok zor olmuştu. Jerry kafasına yumruk yemiş, Lenerengo'nun elleri tırmık içinde kalmıştı. Sonra onu köyden geçirip Anyo'nun evine götürdü. Kutsal direklerin dikili olduğu alana gelince tapınmak için onu yere bıraktı. Basti yalnızca ciddi bir yasa koyucusu değildi. Aynı zamanda da tek adamdı. Kavgacı iki kadına ceza vermek ve halkına gücünü göstermek için o günü seçmişti nedense. Çünkü çok kavgacı olan Tiha ve Vivavu bitmek tükenmek bilmeyen kavgalarıyla olay yaratıyorlardı. Basti onları koşuya zorlamıştı. Hem de ne koşu? Canları çıkacaktı. Adamlar, kadınlar ve çocuklar zevkle bağırışıyordu. İhtiyarlar, ayağı çukurda olanlar bile bu görünüm karşısında neşeyle cıvıldıyordu. Köyün ortasından, Aranji'nin yakıldığı kıyıdan ve duvarların gerisinden geçip yarım mil koşacaklardı. Yol dar olduğundan Tiha ve Vivao birbirlerinin önüne geçmek için iğne batıracaklardı birbirlerine. Böyle bir şeyi ancak Basti akıl edebilirdi. Önce her biri 40 libre ağırlığında iki yuvarlak taş Tihan'ın kolları arasına yerleştirildi. Onun arkasına Basti elinde ucu iğneli uzun bir bambu kamışı tutan Vivau'yu koydu. İğneler önemli yara açmazdı ama çok acı verirdi. Vivau iğneli sopasını sallıyor, Tiha da kaçmak için zigzag çiziyordu. Koşu sona erince bu kez yer değiştirilecekti. İki kadının da yüzünden terler akıyordu. Seyirciler arasında her ikisinin de yandaşları ve düşmanları vardı. Bu acımasızlığın gerisinde vahşilerin demir yasaları gizliydi. Yol boyunca iki taş taşınmak zorundaydı. İğneyi batıran kadın bu işi ciddi olarak ve sürekli yapacaktı. Bu iş Basti'nin başının altından çıkmıştı. Bu kurala karşı gelen şiddetle cezalandırılırdı. Köyün tüm çocukları ve köpekleri bağırışarak arkalarından koşuyorlardı. Kadınlar Basti ve yardımcısı Aura'nın durduğu yere gelince canlarını dişlerine taktılar. Vivao durmadan iğneliyor, Tiha da taşları düşünmemek için sallanıyordu. "Kayıklara çok var Tiha," diye alay etti Aura. Kuvvetle batırılan bir iğneyle Tiha'nın taşlarından biri kaydı. Diz çöküp taşları alana dek iğnelendi kadın. Sonra kalkıp koşmaya başladı. Bir ara canı öylesine yandı ki celladından kurtulmak için durdu. "Ben çok kızmak!" diye bağırdı. "Birazdan!" Ama sözünü bitiremedi. Yeni bir iğnelenmeyle sallanarak yoluna devam etti. Acayip koşu kıyıya doğru biterken halk bağırışıp duruyordu. Birkaç dakika sonra yeniden karşılaştılar. Bu kez ağır taşları Vivao taşıyor, Tiha da onun yaptıklarına karşılık vermeye çalışıyordu. Basti'nin yanına varınca Vivao taşın birini düşürdü. Onu almaya çalışırken öbür taş 10 adım kadar uzağa yuvarlandı. Şaşıran Tiha deli gibiydi. O anda Somolular neşeden çılgına döndüler. Basti kasıklarını tutarak gülüyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Her şey bitince Basti halkına seslenerek şöyle dedi. "Dövüşmeyi seven kadınlar bundan böyle bu şekilde cezalandırılacaklardır." Basti'nin evi. Koşu bitince Basti kabilenin ileri gelenleriyle konuşmak için bir süre daha kaldı. İçlerinde Anyo da vardı. Lenerengo birkaç yaşlı kadınla gevezeliğe daldı. Unutulan Jerry yerde yatıyordu. Arancı'dayken takıldığı vahşi köpek geldi onu kokladı. Önce uzaktan kokladı. Sonra biraz daha yaklaştı. Jerry öfkeyle bakıyordu ona. Vahşi köpek burnuyla dokununca hırlamaya başladı. Öteki geriye sıçradı ve 20 metre kadar kaçtı. O anda Arancı'nın ele geçirilişinden beri görmediği köpek Basti'nin bakışlarına takıldı. "Bu köpek de ne?" diye bağırdı vahşi köpeği korkutan bir sesle. Şaşıran Lenerengo ihtiyar şefin öfkesinden korkarak yerlere dek eğildi. Olayları kekeleyerek anlattı. İşe yaramaz oğlu Lamai bu köpeği denizde bulmuştu. Evde birçok sıkıntıya neden olmuştu. Şimdi de Lamai kayık hangarına gençlerin yanına gittiğinden kendisi de köpeği Anyo'nun evine götürüyordu. Öyle buyurulmuştu çünkü. "Bu köpek neden senin evde?" diye sordu Basti Anyo'ya. "Ben onu kaykay yapmak," diye karşılık verdi. "İyi köpek, yağlı." Basti'nin yaşlı beyninde bir düşünce belirdi. "Çok iyi köpek," dedi. "Ama bu çalılık köpeği niye sen?" diye ekledi parmağıyla vahşi köpeği göstererek. Anyo başını salladı. "Çalılık köpeği iyi kaykay olmaz." "Çalılık köpekleri iyi olmaz. Çünkü korkaktırlar," dedi Basti. "Beyaz adamların köpekleri korkmazlar. Şeytan gibi dövüşürler. Çalılık köpekleri kaçar. Göreceksin." Basti Jerry'e doğru gidip ayaklarını bağlayan ipleri kesti. Hemen ayağa kalkan Jerry teşekkür etmek için beklemeyip vahşi köpeğe doğru koştu. Onu yakalayıp tozların içinde sürükledi. Vahşi köpek kurtulup kaçarken Jerry onu yakalıyor, ısırıyordu. Basti coşmuş, izlemeleri için tüm bakanlarını çağırmıştı. Bu kez Jerry çok öfkeliydi. Aranji ve efendisinin kaybolduğu günden beri çekmiş olduğu sıkıntılarla gözü dönmüş bir durumda hırsını vahşi köpekten alıyordu. Köpeğin sahibi olan zenci ayağıyla vurarak Jerry'i uzaklaştırmak istedi. Göz açıp kapayasıya Jerry dişleriyle baldırını parçalayıp üstüne atıldı. "Bu ne demek oluyor?" diye bağırdı Basti zenciye. Adam çok korkmuş yerinden kımıldayamıyordu. Ama vahşi köpeğin var gücüyle kaçtığını görünce Basti gülmeye başladı yeniden. Ardından da Jerry kovalıyordu toz toprak içinde. Köpekler gözden kaybolunca Basti düşüncesini söyledi. İnsanlar muz toplamak için muz ağacı dikerlerdi. Biber ağacı ekerlerse patates değil de biber toplarlardı. Aynı şey köpekler için de geçerliydi. Madem ki zencilerin tüm köpekleri ödlekti, ödleklikten başka bir şey bilmezlerdi tabii. Beyazların köpekleri yürekli olduklarından, onlardan doğanlar da yürekli olacaktı. Ele geçirilmiş bir beyaz köpeği yemek, ondaki yürekliliği yok etmek yazık değil miydi? Basti daha sonra baş büyücüsüne, Jerry ile ilgilenmesini, ona iyi bakmasını buyurdu. Tüm kabileye Jerry'yi yasak ettiğini duyurdu. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, hiç kimse bundan böyle ona taş, sopa atmayacak, mızrakla ya da kargıyla vurmayacaktı. O andan itibaren Jerry, Anyo'nun evinde mutlu günler yaşayacaktı. Çünkü Basti, öteki şeflerin tersine, büyücüleri demir gibi bir elle yönetirdi. Anyo'nun geniş yaprak evinde pek az ışık, pek çok gizem vardı. Ama gizemin ne olduğunu bilmezdi Jerry. Ona göre gerçekler ve olaylar vardı. Jerry iyi bakılıyordu. Birkaç ihtiyar kadın, sinek kovucu 12 yaşında bir kız ve efendilerinin gözetiminde büyücülük öğrenen iki delikanlı evde oturuyorlar, Jerry'e bakıyorlardı. Jerry canının istediğini yiyordu. Anyo ilk lokmasını yedikten sonra ikinci olarak Jerry'e yemek veriliyordu. Efendisini hiç sevmezdi. Anyo gizemli evini korku yaratarak yönetir, sevgi ve sevecenlik nedir bilmezdi. Bir vahşi gibi zalim görünürdü. Basti'den sonra ikinci adamdı. Jerry'e karşı hiç de iyi davranmazdı ama Basti'nin korkusuyla ona kötülük de yapamıyordu. Aradan aylar geçti. Jerry'nin küçük dişlerinin yerine sağlam azı dişleri çıktı. Boyu uzadı, ağırlığı arttı. Bir köpeğin olabildiği kadar şımarıktı. Çünkü Somo'yu etkisi altına aldığını biliyordu. Canının istediğini yapıyordu. Ona taş ve sopa atmak yasaktı. Anyo ondan nefret ediyordu. Sezinlemişti bunu. Ama aynı zamanda Anyo'nun kendinden korktuğunu ve ona kötülük yapmayı göze alamadığını da fark etmişti. Jerry köyde istediği gibi dolaşıyordu. Her yer ona açıktı. Erkeklerin ve kadınların titreyerek gezindiği büyücülerin evlerinde dimdik ve tüyleri kabarık yürürdü. Yeni kelleler asılıydı tavanlarda. Bu kellelerin açık gözlerini de canlıyken Aranji de görmüştü. En büyük evde Brookman'ın kellesini gördü. Bu sarhoş ikinci kaptanla yaptığı kavgayı anımsayınca hırlamaya başladı. Birinde de Basti'nin evinde efendisinden kalan tüm eşyaları gördü. Basti'nin sazdan yapılmış karanlık evindeki kellelerle dışarıda parlayan güneş, palmiye yapraklarını sallayan rüzgar ve ekmek ağacının dalları bambaşka şeylerdi. Basti'nin hiç görmediği ve konuşmadığı bir Japon'un kellesi vardı. O doğmadan önce babasının ellerine düşmüştü. Kötü tütsülendiği için eskimişti kelle. Ama incelerken onun da kendisininki gibi hareketli dudakları, yiyip içen bir ağzı olduğunu görüyordu. Onun da kendi gibi iki gözü, bir burnu, saçlı bir kafası ve iki kulağı vardı. Kuşkusuz bir gövdesi, kolları ve bacakları, arzu ve özlemleri de bulunuyordu. İhtiyar reis, sıradan kelleleri, denizcilerin, çalılıktakilerin, Brookman gibi sarhoşların kellelerini kayık hangarına yolluyordu. En iyisi, ihtiyarın kafasını en çok kurcalayanı da Van Horn'un kellesiydi. Jerry tüm Somo'yu dolaşıp Basti'nin evine girdiğinde kafa dizlerinin üstündeydi. Kokladı ve efendisinin ölümcül kalıntılarını tanıyınca önce acıyla hırladı, sonra tüyleri dikildi. Düşünceye dalmış olan Basti, Van Horn'un kellesine bakıyor, bir şey fark etmiyordu. Birkaç ay önce henüz yaşam ve akıl dolu olan bu kelle güçlü bir bedenin üstündeydi ve Basti'den daha üstündü. Ama Basti eski bir tabancayla onun aklını aşmış, bu kafayı bazen karada bazen gemide gezen bu bedenden ayırmıştı. Bu akla ne olmuştu? Yanan bir yumak yün gibi dağılıp gitmiş miydi? Yoksa hala o güçlü ve küstah bedende miydi? Acaba Van Horn bir alev gibi uçup gitmiş miydi? Basti kellesini incelediği bu beyaz adamın yazgısının kendisini bekleyen yazgıyla aynı olduğunu düşünüyordu. Ölümün karanlık kapısını geçtikten sonra bu beyazın başına gelenler onun da başına gelecekti. Bu sımsıkı kapalı dudaklar ona bu büyük gizi açıklayacakmış gibi ve yaşamın ve ölümün anlamını öğretecekmiş gibi onu sorguya çekiyordu. Efendisini gören Jerry'nin uzun inlemesi Basti'yi düşlerinden uyandırdı. Parlak ve güçlü köpeğe bakıp ona da düşüncesinde yer verdi hemen. Bir insan gibi canlı bir yaratıktı bu. Açlığa, acıya, öfkeye karşı duyarlıydı. Tıpkı bir insanınki gibi kan dolaşıyordu damarlarında. İnsanlar gibi yavrularını besliyor, benzerlerini seviyordu. Ölüyordu da. Ama Jerry'nin acısı öfkeye dönüştü. Tüyleri dimdik, ağzı açık, efendisine değil de Basti'ye saldırdı. Yaşamı boyunca ölümden hiç korkmamış olan ve parmağı koptuğunda bundan hoşnutluk duyan ihtiyar zevkle gülümsedi. Kendini Jerry'nin saldırılarından korurken karşılığında tüm aklını ve bilgisini vereceği bu gençliğe özlem ve hayranlık duyuyordu. "Ne köpek bu, ne iyi köpek!" demişti Van Horn. O da kendi dilinde söyledi. "Vallahi bu köpek benden korkmuyor." Ama yorulan Basti Jerry'nin kulağının arkasına hızla vurarak bu sahneye son verdi. Hayvan baygın düştü. Bir daha vurunca Basti'nin hesaplı düş gücü olayı yorumladı. Köpeğin öfkesine ve atılganlığına ne olmuştu? Hızlı bir vuruş yere sermişti onu. Birazdan kendine gelirdi. Ama bu arada yaşamı, iradesi, duyarlılığı nereye gitmişti? Basti içini çekip Van Horn'unki dışında bütün kelleleri iplere dizdi. Sonra uzun yıllardan beri asılı oldukları tavana kaldırdı. Van Horn'un kellesini yere bıraktı. Ne olacağını görmek için dışarı bir duvar çatlağının başına gitti. Jerry kımıldamaya başladı. Ayakları üstünde dikilebilmek için bir dakika kadar çabaladı. Önceleri sarsak ve güçsüzdü. Gözünü çatlağa dayayan Basti, küçük hareketsiz vücudun canlandığını gördü. Hayvanın tüyleri dikildi. Öfkeyle dudakları kıvrıldı ve düşmanını aramaya başladı. Sonra efendisinin başını gördü ve yanına gitti. Pembe diliyle sertleşmiş yanaklarını, kapalı göz kapaklarını, artık hiç konuşmayacak olan dudaklarını yalayarak sevdi. Jerry daha sonra sonsuz bir acı içinde efendisinin karşısına oturdu. Burnunu havaya dikip uzun uzun sessizce ağladı. Yorulunca evden çıkıp öteki efendisine, büyücüye gitti. Orada 24 saat süren karabasanlarla dolu bir uykuya daldı. O andan sonra Jerry Basti'nin evinden korktu. İhtiyar reisin kendinden korkmuyordu. Bu evde efendisinin sonsuza göçüşünü görmüştü. Jerry o günden sonra Basti'den nefret etti. Kutsal Köpek. Aradan 3 ay daha geçti. Kuzeybatı musonu 6 ay estikten sonra yerini güneydoğu rüzgarına bırakmıştı. Jerry hala Anyo'nun evinde kalıyor, köyde rahatça dolaşıyordu. Ağırlaşmış, boyu uzamış ve dokunulmaz olduğundan küstahlaşmıştı. Ama efendisi yoktu. Anyo sevgisini kazanamamıştı. Zaten bunu da denememişti. Ona karşı kin duyuyordu. Evdekiler büyücünün Jerry'den nefret ettiğini bilmiyorlardı. Jerry de bilmiyordu bunu. Ona göre Anyo yansız biriydi. Ev halkını Anyo'nun hizmetçileri sanıyordu. Yediği yiyeceklerin Anyo'dan geldiğini, onun olduğunu biliyordu. Jerry dışında herkes Anyo'dan korkardı. Ev gerçek bir korku eviydi. 12 yaşındaki kız Jerry'i sevmek istemiş ama Anyo tarafından azarlanınca bu yasaklı köpeğe dokunmaktan ve sevmekten vazgeçmişti. Anyo Jerry'i öldürme tasarısını gerçekleştirmek için 6 aylık musonların geçmesini beklemişti. Çünkü Basti'nin bölgesinde megapodların yumurtlama mevsimi güneydoğu rüzgarlarıyla başlardı. Uzun zamandan beri planını hazırlamıştı. Sabırsızlıkla onu uygulayacağı anı bekliyordu. Salomon Adaları'nın ördeği, Avustralya'daki kaz yavrularının soyundandı. İrice bir güvercinden biraz daha büyükçeydi. Evcil ördek yumurtası gibiydi yumurtası da. Korku nedir bilmeyen bu hayvan çok aptaldı. Büyücülerin ve reislerin yasaklaması olmasa soyları tükenirdi. Megapod yumurtasını iki ayak derinliğine gömer, güneş ısısı onları çatlatırdı. Mevsimi gelince Basti sürekli olarak bu yumurtalarla beslenir, pek ender olarak da yumurtlamayı kesmiş megapod yerdi. Bu ayrıcalıklı yemek ancak kendi gibi yüksek düzeydeki birine hastı. Aslında bu et ötekilerden pek de farklı değildi. Uzun süreden beri tüm etler aynıydı. Yemekten zevk almıyordu artık. Buna karşın megapod yumurtaları iştahını artıran tek yiyecekti. Bu nedenle yasaklatarak tüm somonun yumurtalarını yiyebiliyordu. Öte yandan bu yasağı Anyo da uygulamak zorundaydı. Ama Anyo da onun gibi ihtiyarlamıştı. O da iştahını yitirmişti. Gerekli olduğu için yiyordu artık. Yalnızca megapod yumurtaları canlı tutuyordu onu da. Bu nedenle Basti'nin yiyeceği olan yumurtaları gizlice çalıyordu. Yumurtlama başlayınca 6 aydır yumurtadan yoksun olan Basti ve Anyo bolca yemek istiyorlardı. Anyo Jerry'i mangüs ağaçları altından yasak bölgeye götürdü. Bu yol pis bataklığın içinden geçiyordu. Hiç esinti olmazdı orada. Aşmak için de kökten köke atlamak gerekiyordu. Bu nedenle Jerry Somo'yu dolaşırken hiç görmemişti orayı. Anyo onu oraya götürünce çok sevindi. Bataklıktan çıkınca kumluk bir alana ulaştılar. Burası denizden gelen tuzlarla öyle dolmuştu ki hiç ağaç yetişmiyordu. Bu nedenle de güneşin yakıcı sıcağına açıktı. İlkel bir kapı vardı ama onu açıp Jerry'i sokacağı yerde eşiğin altından bir tünel açması için hayvanı kışkırttı. Kendi de çalıştı. Bir kum yığınını kazdı ama bunu yaparken yalnızca köpeğin ayak izlerinin kalmış olmasına özen gösteriyordu. Jerry içeriye girince Anyo kapıdan geçip yumurtaları çıkarması için Jerry'i kışkırtmak istedi. Ama yumurta yemeği canı çekmeyen Jerry buna aldırmadı. Anyo 8'ini yuttu. İkisini de evine götürmek için koltuğunun altına sakladı. Sanki köpek yemiş gibi de 8 yumurtanın kabuğunu iyice parçaladı. Jerry'nin ağız çevresine biraz sarısından bulaştırdı. Daha sonra yumurtlamakta olan dişi bir megapoda saldırması için Jerry'i kışkırttı. Bu aptal hayvanı öldürmeye alışınca her zaman öldürmek isteyeceğini biliyordu. Basti'ye olanı biteni anlatmak için çabucak bataklıktan ayrıldı. Köpek yasaklı olduğundan onun bir başka yasaklıya saldırmasına engel olamazdı kendisi. Çünkü hangi yasaklının daha büyük olduğunu bilmiyordu. Üstelik Basti de 6 aydır megapod yumurtası yememişti ve yemeyi de çok istiyordu. Aceleyle bataklığa giderken Anyo'ya rastladı. Beraber açıklığa vardıklarında Basti Jerry'i görüp şaşırdı. Ağzı ve ayakları kanlıydı. 4. megapodu öldürüyordu. Gözlerinin çevresinde ve alnında Anyo'nun sürmüş olduğu yumurta sarıları vardı. Yarım yıldır sabırsızlanan Basti boş yere yumurta aradı. Jerry kanlı ağzıyla gülerek kuyruğunu sallıyor, yaptığı işten dolayı teşekkür bekliyordu. Basti yalnız olduğunda yaptığı şekilde öfkelenmedi. Büyük büyücü yanındayken böylesi şeyler için öfkelenmeyi küçümserdi. Büyük adamlar umursamazlık maskesi altında duygularına gem vurmayı bilirlerdi. Ama Anyo pek az tutabilirdi kendini. Basti onu görünce küçümser gibi baktı. Daha sonra Jerry'e gülümsedi. Şaka yapıyormuş gibiydi. Büyücünün bakışları beğenmezlik doluydu. Ah diye düşündü. Onu kandırdım. En büyük yasak hangisi? Diye sordu Anyo Somo diliyle. Sormak gereksiz. Megapod tabii. Yasağa karşı gelmenin cezasını çekmeli. Jerry yumurta bulabileceği yerleri kazıyordu hala. Anyo engel olmak istedi ama Basti araya girdi. Bırak dedi. Köpek kendini ele versin karşımda da. Jerry 2 yumurta buldu. Kırıp yaladı içindekileri. Köpek şöleni bugün müydü? Diye sordu Basti. Yarın öğleyin diye karşılık verdi Anyo. Köpekler gelmeye başladı. En azından 50 kadar olacak. 51 dedi Basti Jerry'i göstererek. Neden şimdi değil? Diye sordu şef. Bataklıktan taşımak gerek onu. Kendi gitsin şimdi. Kayık hangarının önüne varınca ayakları bağlanır. Jerry iki adamın arkasından sevinçle yürüyerek bataklığı geçti ve hangara yaklaştı. Bir sürü köpek acı ve korkuyla bağırışıyordu. Birden tasalandı. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Kulaklarını dikip koklamak için burnunu uzattığı zaman Basti onu boynundan yakaladı. Anyo da ayaklarını bağlamaya başladı. Jerry bağırmadı, inlemedi. Hiçbir korku belirtisi göstermedi. Yalnızca homurdanmakla yetindi. Ve arka ayakları önce ayrı ayrı, daha sonra birlikte bağlandı. Başı aşağı sarkmıştı. Kendisi gibi bağlı 20 kadar köpeğin arasına atıldı. Vakit öğleden sonraydı. İçlerinden bazıları sabahtan beri yakıcı güneşin altındaydı. Çalılığın tüm köpekleri ve vahşi köpekler oradaydı. Acı ve susuzluktan yanıp kavrulmuşlardı. Başlarına gelecekleri seziyorlardı. Bu nedenle acı ve umutsuzlukla inliyorlardı. Bundan sonraki 30 saat Jerry için çok güç oldu. Yasağın kalktığı haberi çabucak yayıldı ve zenciler bundan yararlandılar. Gece oluncaya dek çevresine toplanıp onu kızdırdılar ve alay ettiler. Sıkıştığı daracık yerde tekme atıyorlardı. Tüm yapabildiği öfke ve güçsüzlükle hırlamak oluyordu. Çünkü öteki köpekler gibi acıdan inlemek istemiyordu. Ertesi sabah tüm köpekler susuzluktan yanıp tutuşuyorlardı. Yeniden kumları ısıtan güneş onları kudurttu adeta. İşkenceciler Jerry'nin başına yeniden toplanıp onu aşağılamayı sürdürdüler. Fiziksel işkenceye aldırmıyordu ama alaya alınmaktan hoşlanmıyordu. Alaylı gülüşler karşısında kendini tutamıyordu Jerry. Bir an bile inlememişti. Ama susuzluğun etkisiyle sesi kısılmış, ağzı kurumuştu. Dili dışarı sarkıyordu. Saat 8 güneşi şimdiden yakıp kavuruyordu ortalığı. Tam o anda Jerry'nin cellatlarından biri yeni bir işkenceye başladı. gece boyu sırt üstü yatmış olduğu delikten dışarı sürükledi. Yüzü koyun çevirip bir asma kabağı dolusu su döktü. Jerry öyle büyük bir açlıkla yalamaya koyuldu ki çocuğun daha önce suyun içine acı biber ezmiş olduğunu fark etmedi. Çevredekiler gülmeye başladı. Önceleri bir şey hissetmeyen Jerry biberin acısıyla yanmaya başladı. Daha sonra nala su geldi. Bu bastonla yürüyebilen kör bir ihtiyardı. Boşta kalan elinde ayakları bağlı bir domuz vardı. "Beyaz efendinin köpeği yenecekmiş diyorlar," diye başladı. "Beyaz efendinin köpeği nerede? Bana onu gösterin." Adam Jerry'nin yanına gelip elleriyle yoklamaya başlarken Anyo yaklaştı. Jerry hiç hırlamadı ve ısırmaya yeltenmedi. Kör adamın elleri dişlerinin yakınındaydı. Ama dokunuşunda hiçbir düşmanlık yoktu. Nalasu daha sonra domuzu yokladı. Sanki ikisi arasında bir karşılaştırma yapar gibiydi. Sonunda şöyle dedi. "Domuzla köpek aynı boyda. Ama domuzun eti daha çok. Domuzu siz alın, köpeği bana verin." "Olmaz," dedi Anyo. "Beyaz adamın köpeği yasağa karşı geldi, yenmesi gerek. Domuza karşılık başka bir köpek al. Daha büyüğünü al." "Beyaz efendinin köpeğini istiyorum ben," diye üsteledi Nalasu. "Başkasını almam." Onlar tartışırken Basti gelip dinledi. "Bu köpeği al Nalasu," dedi sonunda. "Bu domuz çok semiz. Onu ben yiyeceğim." "Ama o büyük yasağı çiğnedi, yenmesi gerek," diye karşı çıktı Anyo. Sözlerdeki canlılık üzerine Basti'nin zihninde bir kuşku belirdi. "Yasağa karşı gelenin öldürülüp yenmesi gerek," diye sürdürdü Anyo. "Tabii," diye belirtti Basti. "Ben küçük domuzu yiyeceğim. Onun başını kestir de pişirsinler." "Yasaklılık yasasını anımsatıyorum size. Suçlu olan cezasını ölerek ödemeli." "Ama o başka bir yasa," diye alay etti Basti. "Somo'nun duvarları kadar eski. Bir yaşam başka bir yaşamla bedeli ödeyebilir." "Evet ama bu kural erkekler ve kadınlar için geçerlidir yalnızca," diye belirtti Anyo. "Yasayı ben bilirim," dedi Basti. "Bu yasayı Somo koydu. Bir hayvanın yerine başka bir hayvanın geçemeyeceğini gerektirmez." "Böyle bir şey hiç yapılmadı," dedi Anyo, bir çıkış yolu arayarak. "Tabii," diye karşılık verdi ihtiyar reis. "Şimdiye dek hiç kimse bir köpek karşılığında domuz verme çılgınlığında bulunmadı ki. Tazecik bir domuz, yağlı ve körpe. Bu köpeği al Nalasu, al o köpeği şimdi." Ama büyücü hiç de memnun değildi. "Böyle diyorsun ey Basti ama bu köpek güç ve kudret kaynağı. Onu öldürt. Ateşte pişirtip parçalara ayırdıktan sonra güç ve cesaret kazanması için herkese tattır etinden. Köpekten çok güç ve yüreklilik gerek Somolulara." Ama Basti Jerry'e karşı hiç öfke duymuyordu. Bilmediği bir yasağı çiğneyen bir köpeği cezalandırmayacak kadar uzun yaşamış ve felsefeyle uğraşmıştı. Köpekler bazen yasağı çiğnedikleri için öldürülmüştü. Buna izin de vermişti. Çünkü bu hayvanlar onu hiç ilgilendirmemişti. Ve onların ölümüyle yasak güçlenecekti. Jerry çok ilgisini çekiyordu. Van Horn'un kafası yüzünden kendisine saldırdığından beri bu olay üzerinde düşünüp duruyordu. Jerry'nin yürekliliğini de çok beğenmişti. Açıklayamadığı bir şey onun sopalarla öldürülmesini engelliyordu. Güzelliği ve çizgilerinin düzgünlüğü, Jerry'nin parlaklığı çok hoşuna gidiyordu. Bakmaya doyamıyordu ona. Basti'nin düşüncesini başka bir şey de etkiledi. Büyücünün basit bir köpeğin ölümüyle neden bu kadar ilgilendiğini soruyordu kendi kendine. Belki de ilk gün onu yemesini engellediği içindi. Böylece Anyo öç almış olacaktı. Gerçek buysa Basti kabilesinde böyle bir şeye kesinlikle izin vermezdi. Düşüncesini açıkladı. "Çok uzun süre yaşadım ve çok domuz yedim ben. Çok domuz yediğim için benim de domuz gibi olduğumu kim söyleyebilir?" Susup çevresine bir göz attı. Ama kimse konuşmadı. Bazıları hafifçe alay etti. Anyo kendini aşağılanmış hissediyordu. Çok balık yedim ben, diye sürdürdü Basti. Derimde hiç pul çıkmadı. Solungaçlarım da yok, görüyorsunuz. Yüzgeçler de çıkmadı sırtımda. Bu köpeği al Nalasu. Sen de domuzu benim eve götür aga. Anyo, kayık hangarındakilerin zamanında yemek yiyebilmesi için köpekleri öldürdü. Sonra geri dönmeden önce İngilizce olarak "Vallahi sana şimdi çok öfkelenmek," diye ekledi. Nalasu'nun başı. Kör adam bastonuyla önünü yoklayarak yürürken diğer eliyle Jerry'i baş aşağı tutuyordu. Tam o anda havlama gürültüleri yükseldi. Çünkü kesim başlamıştı. Köpekler de başlarına geleceği sezinliyorlardı. İhtiyar adam alçak tepeler arasında akan ilk çayın başında durup köpeğe su içirdi. Jerry ağzından girip gırtlağını doldurarak akan suyun hoş serinliğine bıraktı kendini. Bilinçaltında artık ne Anyo, ne Basti, ne de Lamai'nin olmadığını, bu zencinin de Somo'nun en iyi adamı olduğunu fark etti. Susuzluğu dinince efendisine yapmış olduğu gibi elini yalayarak Nalasu'ya teşekkür etti. İhtiyar kıkır kıkır güldü. Jerry'nin güneşten yanan vücudunu suya soktu. Başını suyun dışında tutmaya çalışarak kurumuş derisini bir güzel yıkadı. Bir süre böylece bıraktı. Nalasu'nun evi hayli uzaktaydı ve ihtiyar adam ayakları bağlı olan Jerry'i taşıyordu. Ama bu kez baş aşağı değildi Jerry. Adam onu kucağına almış göğsünde sıkıyordu. Köpeği sevmek istiyordu. Uzun yıllar karanlıkta yaşayan Nalasu, çevresindeki dünyayı görenlerden daha iyi tanıyordu. Kendisine bir köpek gerekliydi. Çalılık köpeklerini çok denemişti. Ama onlar nankörlük edip kaçıvermişlerdi. Sonuncu biraz daha uzun kalmıştı ama çok iyi davranmasına karşın eğitimi bitmeden kaçmıştı yine de. Nalasu, beyaz efendinin köpeğinin böyle olmadığını işitmişti. Hiç korkmazdı o. Somo'daki köpeklerin en akıllısıydı. Lamai'nin buluşu, Jerry'i bir sopayla bağlaması çevreye yayıldığından, Nalasu'nun evinde de böyle bağlandı. Yine de bir ayrıcalık vardı. Kör adam, Jerry'nin başına çöküp onu severken hiç sabırsızlık göstermiyordu. Böylece Jerry efendisine alıştı ve ona hizmet etmeyi kabullendi. Bağlı olduğu sopadan çözülünce, Jerry kendi isteğiyle Nalasu'nun evinde kaldı. İhtiyar adam onun kaçmayacağına inanınca Jerry'i eğitmeye başladı. Önceleri yavaştan başladı. Sonra derece derece her gün çalışma saatlerini arttırdı. İlk önce Jerry'e yeni bir at, Bao adını öğretti. Gittikçe artan uzaklıklardan bu çağrıya karşılık vermesi gerekti Jerry'nin. Nalasu çok yavaş, sanki bir iç çekiş gibi söylüyordu. Jerry'nin işitme gücü arttı. Nalasu'nun yanında ya da biraz ötesinde saatlerce durup en küçük sese ve çalılıktan gelen en küçük hışırtıya kulak kabartıyordu. Daha sonra jungle'ın gürültülerini seçip bunu havlayarak Nalasu'ya haber vermeyi öğrendi. Jerry gürültünün bir serçeden ya da bir tavuktan geldiğini anlayınca susuyordu. Nedenini bilmediği sesler karşısında yavaşça havlıyordu. Kaçan şeylerden ya da bir insandan kuşkulandığında da çok hızlı havlıyordu. Gürültünün azlığına ya da çokluğuna göre ses tonunu da değiştiriyordu. Tüm bunların ona neden öğretildiğini hiç sormadı Jerry. Efendisi istediği için yapıyordu. Tüm bunları öğretmek için Nalasu'ya çok zaman ve sabır gerekti. Söz dağarcığını zenginleştirmişti Jerry. Böylece her ikisi de uzaktan anlaşabiliyorlardı. Nalasu tuhaf bir ihtiyardı. Köyün öte ucundaki bir saz kulübede tek başına otururdu. En yakın yerleşim yeri bile çok uzaktı. Çevre yüksek bitkilerle kaplıydı. Nalasu'nun dostu yok gibiydi. Kimseyi kabul etmezdi evine. Ailesi yoktu. Karısı uzun süre önce ölmüştü. Ve evli olmayan üç kızı yaşamlarını Soma dışında yitirmişler, çalılık zencilerince yenmişlerdi. Nalasu'nun bir özelliği de günde 3 saatten fazla uyumamasıydı. Bu kısa uykusunu gündüz uyurdu ve asla evde uyumazdı. Yandaki jungle'ın en sık yerinde bir yuvası vardı. Nalasu oraya asla aynı yerden girmezdi. Çünkü geçtiği yerin belli olmasını istemezdi. Uyurken de Jerry nöbet tutardı. İhtiyarın bu önlemleri alması için güçlü nedenleri vardı. Büyük oğlu çok eskiden bir kavga sırasında yüksek tepelerde oturan Anno ailesinin 6 oğlundan biri olan Ao'yu öldürmüştü. Somo yasasına göre Anno ailesinin Nalasu ailesinden birinden öç almaya hakkı vardı. Ama 3 kızının ölümüyle aile yıkılmıştı. Kana kan gerektiğinden ve Nalasu da ailenin tek kalan bireyi olduğundan, Annoların Nalasu ölmeden rahat yüzü görmeyeceklerini kabilede bilmeyen yoktu. Ama Nalasu savaşçı olarak çok ünlüydü. Annolar 2 kez öç almayı denemişlerdi. İlki Nalasu kör olmadan önceydi. Düşmanlarının izini bulan Nalasu onları arkadan izleyip vurmuştu. Böylece 2 olmuştu öç alınacak. Sonra kaza oldu. Tüfek kapsülü ararken kara barut patlayınca gözleri yanmıştı. Yaralarına bakarken Annolar saldırmıştı. Ama böyle bir şeyi beklediği için hazırlıklıydı. O gece 2 amca ve bir başka kardeş zehirli okların üstünde yürüyüp ölmüşlerdi. Böylece Annoların alacakları 5'e çıkmıştı. Karşılarında tek bir kör adam vardı oysa. Zehirli oktan korkan Annolar o andan sonra saldırıya kalkışmadılar. Ama öç alma ateşiyle için için yanıyor, Nalasu'nun başının evlerinin tavanını süsleyeceği mutlu günü coşkuyla bekliyorlardı.